Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 13.
Anna babasını yitirdikten sonra çok güç bir durumda kaldı. Petersburg'da aldığı parlak eğitim kendini ev işlerine vermeye, çiftlik yönetmeye, köye gömülüp silinmeye uygun değildi. Komşuları içinde tanıdığı tek kişi, öldüğünü alacağı hiç kimse yoktu. Babası komşuları ile ilişki kurmaktan kaçınmıştı. Onları kendince aşağı görüyordu. Onlar da kendilerince onu aşağı görüyorlardı. Ama Anna aklını başına topladı. Hemen teyzesi Avdotya Stepanovna'ya bir mektup yazıp onu kendileriyle oturmaya çağırdı. Tatsız, kibirli bir kadındı bu. Geldi ve yeğenine yerleşti. En iyi odaları kendisine ayırdı. Sabahtan akşama dek homurdanıyor, söyleniyor ve bir tek kalmış kölesi olmadan bahçede dolaşmaya bile çıkmıyordu. Bu da asık yüzlü bir adamdı. Soluk mavi kordonla bezeli, havı kaçmış, koşullu bir giysisi ve üç köşeli bir şapkası vardı. Anna teyzesinin bütün heyheylerine sabırla dayandı. Kız kardeşinin eğitimini de yavaş yavaş kendi üzerine aldı. Görünüşe bakılırsa yaşamını yabanlar arasında geçirme düşüncesini benimsemiş gibiydi. Fakat yazgısının buyruğu başkaydı. Odinsov diye biriyle tanıştı. 46 yaşlarında, zengin, acayip merakları olan, şişman, ağır, huysuz bir adamdı bu. Ama hiç de budala ve kötü değildi. Kadına tutuldu ve evlenme teklif etti. Anna onun eşi olmaya razı oldu ve 6 yıl bir arada yaşadılar. Bu sürenin sonunda adam öldü. Bütün servetini karısına bıraktı. Anna Sergeyevna kocasının ölümünden sonra 1 yıl kadar köyde kaldı. Sonra kız kardeşiyle dışarı gitti ama yalnızca Almanya'ya. Yurt özlemi basınca dönüp taşra kentinden 30 mil kadar uzaklıktaki sevgili Nikos Koya'ya yerleştiler. Orada gösterişli, çok lüks döşenmiş bir evi ve limonlukları olan güzel bir bahçesi vardı. Ölen kocası onun isteklerini yerine getirmek için hiçbir şey esirgememişti. Kadın arada bir iniyordu kasabaya ve bu da işler yüzünden oluyordu. Uzun boylu da kalmıyordu orada. Sevilmezdi o bölgede. Odinsov'la evlendiğinde korkunç bir gürültü kopmuştu. Kadın üstüne her türlü inanılmaz dedikodu uydurulmuştu. Kumar dalaverelerinde babasına yardım ettiğini, dışarı gitmesinde olağanüstü nedenler bulunduğunu, bir takım işlerin kötü sonuçlarını örtbas etmeyi gerekli bulduğunu ileri sürüyorlardı. Anlarsın ya, diye öfkeli sözlerle bağlıyorlardı dedikodularını. Ne bilmiştir o, diyorlardı ve şu taşla nüktesini ekliyorlardı arkasından genellikle. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bütün bu dedikodular Odinsova'nın kulağına geliyor fakat kadın duymazlıktan geliyordu. Etki altında kalmayan sağlam bir karakteri vardı. Bayan Odinsov oturduğu kanepede geriye yaslanmış, ellerini kavuşturmuş Bazarov'u dinliyordu. Bazarov alışkanlığının tersine epey konuşuyor ve kadının ilgisini uyandırmak istiyordu besbelli. Bu da Arkady'yi şaşırttı gene. Bazarov'un bu niyetinde başarıya erip ermediğini anlayamıyordu. Anna Sergeyevna'nın yüzünden bu konuşmaların onda ne gibi bir izlenim bıraktığını anlamak güçtü. Canlı, dostça görünüşünde değişiklik yoktu. Güzel gözleri dikkatle parlıyordu ama sakin bir dikkatti bu. Başlangıçta Bazarov'un yapmacık tavırları onda kötü bir koku ya da bozuk bir ses gibi tatsız bir izlenim bırakmıştı. Fakat kadın onun çekingenlikten geldiğini anlamakta gecikmemişti. Üstelik de gururunu okşamıştı bu onun. Sadece bayağılık iğrendirirdi onu. Bazarov'u ise kimse bayağılıkla suçlayamazdı. Arkady'yi şaşırtan şeyler bununla kalmadı o gün. Odinsova gibi zeki bir kadınla Bazarov'un kendi görüşleri ve kanıları üzerinde konuşacağını ummuştu. Çünkü hiçbir şeye inanmayan bir adamı dinlemek isteğini gösteren o değil miydi? Oysa Bazarov tıptan, tedaviden, otlardan açıyordu. Bayan Odinsov'un yalnızlık içinde sürüp giden zamanını boşa geçirmediği anlaşılıyordu. Birkaç güzel kitap okumuştu ve Rusçayı yalnızsız konuşuyordu. Konuyu müziğe getirdi ama Bazarov'un sanata değer vermediğini anlayınca belli etmeden bitki bilime çevirdi. Bazarov ise o sırada halk türkülerinin anlamı üstüne bir söze başlamak üzereydi. Bayan Odinsov küçük bir kardeşiyle konuşur gibi davranıyordu ona hep. Onda sanki iyi yürekliliğini, gençliğinden gelme yapmacıksızlığını beğeniyordu. kadar. Çeşitli konularda çok canlı bir konuşma sürdü gitti 3 saatten fazla. Sonunda kalktılar ve izin istediler. Anna Sergeyevna sevgiyle bakarak ikisine de sırayla güzel beyaz elini uzattı. Bir an düşünerek çekingen fakat tatlı bir gülümseyişle. Eğer canınızın sıkılacağından korkmuyorsanız Nikolskoye'ye gelin, evime buyurun dedi. Sıkılmak ne demek diye bağırdı Arkadi. Ne büyük bir mutluluk olurdu. Ya siz Bay Bazarov? Bazarov sadece eğildi ve Arkadi için son bir şaşkınlık daha. Arkadaşının kızdığını anlamıştı. Yola çıktıkları zaman dedi ona. Hala o düşüncede misin? Olala. Ne bileyim? Baksana ne buz parçası yapmış kendini dedi Bazarov. Ve kısa bir sessizlikten sonra hiç aksamayan bir prenses, bulunmaya alışmış biri. Sade bir uzun etek, başına da bir taş lazım. Bizim prensesler Rusçayı böyle konuşamazlar dedi Arkadi. Sakalı değirmende ağartmamış, kaç bucak olduğunu anlamış dünyanın. Neyse, tatlı bir kadın dedi Arkadi. O ne nefis vücut diye ekledi Bazarov. Anatomi masasında sandım kendimi. Yapma Tanrı'nı seversen Yevgeni, bu kadarı da fazla oluyor. Kızma yufka yürek, dedim ya, 1. sınıf, gidelim evine. Ne zaman? Öbür gün olur mu? Burada yapılacak ne var? Bayan Kukşin de şampanya içmekten başka. Yoksa şu senin akraban, liberal soylunun söylerlerini mi dinleyeceğiz? Öbür gün çekip gidelim. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Babamın yerceği izi buradan çok tutmaz. Bu Nikolskoye yolunun üstünde değil mi? Evet. Çok iyi. Öyleyse neden uzatalım? Budalalar yapar yalnız. Bir de entelektüeller. Dedim ya, ne harika vücut. 3 gün sonra iki arkadaş Nikolskoye yoluna koyuldular. Hiç de sıcak olmayan güneşli bir gündü. Bakımlı doğru atlar kıvrılmış örgülü kuyruklarını hafifçe sallaya sallaya bir tempoda gidiyorlardı. Arkadi yola baktı ve nedenini bilmeden gülümsedi kendi kendine. Bana mutlu yıllar dile diye bağırdı Bazarov birden. Bugün 22 Haziran, benim isim günüm. Bakalım benim Aziz ne getirecek? Bugün evde bekliyorlar beni diye ekledi sesini alçaltarak. Beklesinler canım, ne çıkar? Anna Sergeyevna'nın köydeki evi çıplak bir tepenin bayırındaydı. Az ilerisinde yeşil damlı, beyaz sütunları olan sarı taştan bir kilise vardı. Kilisenin ön kapısı İsa'nın dirilişini gösteren İtalyan üslubunda bir fresk ile süslüydü. Özellikle resmin ön planında yere uzanmış miğferli esmer savaşçı göze çarpan kalın çizgileriyle çok ilginçti. Kilisenin arkasında 2 sıra evleriyle köy uzanıyordu. Evlerin damları samandandı ve yer yer bacalar göze çarpıyordu. Bey evi de kilisenin üslubunda yapılmıştı. Buna Rusya'da Aleksandr üslubu denir. Rengi de sarıydı evin ve yeşil bir damı, beyaz sütunları, hanedanın armasıyla süslü bir alınlığı vardı. İl mimarı 2 yapıyı da rahmetli Odintsov'un isteklerini göz önünde tutarak yapmıştı. Çünkü Odintsov kendi deyişiyle anlamsız ve keyfi yeniliklere göz yumamazdı. Evin 2 yanı eski bir bahçenin sık ağaçlarıyla çevrilmişti. Ön kapıya giden dar yolda budanmış çamlar vardı. Bizim 2 arkadaşı holde giyimli, iri kıyım 2 uşak karşıladı. Bunlardan biri hemen kirerci başıya koştu. Siyah bir frak giymiş, şişman bir adam olan kirerci başı bitiverip onları halı ile kaplı merdivenlerden özel olarak hazırlanmış bir odaya çıkardı. Burada daha önceden 2 karyola ve gerekli her çeşit tuvalet takımı konmuştu. Besbelli, pek düzenli bir evdi bu. Her şey tertemizdi. Her yanda bakanlıklardaki kabur salonlarında olduğu gibi oraya yakışan bir koku vardı. Hanımefendi yarım saate kadar sizleri görmekten memnun olacaklar dedi kilerci başı. Şimdilik herhangi bir buyruğunuz var mı? Bazarov hayır hiç yok diye karşılık verdi. Yalnız lütfen 1 bardak vodka getirirseniz fena olmaz. Biraz şaşıran kilerci başı başüstüne efendim dedi ve çıktı. Yürürken çizmeleri gıcırdıyordu. Bu ne şatafat dedi Bazarov. Siz böyle dersiniz değil mi? Bir prenses ve kusursuzluk. Güzel bir prenses dedi Arkadi. İlk görüştüğünde senin benim gibi 2 değerli aristokratı evine davet ediyor. Hele beni, köy hekimi olmaya aday, bir hekim olmalı, bir köy kayyumunun torunu olan beni. Biliyorsun değil mi benim bir kayyum torunu olduğumu? Büyük Separinski, reformcu bir Rus devlet adamı gibi diye ekledi Bazarov. Kısa bir duruştan sonra dudaklarını bükerek. Neyse, her şeyin en iyisine konmuş bu şımarık hanımefendi. Frak giymemiz gerekmez mi bizim? Arkady omuzlarını kaldırdı. Ama o da bu zorla duyuyordu. Yarım saat sonra Bazarov ile Arkady salona vardılar. Burası geniş, yüksek tavanlı, oldukça süslü fakat özel bir beğenisi olmayan bir odaydı. Ağır, pahalı eşya, yaldız arabeski kağıtlarla kaplı duvarlar boyunca geleneğe uygun bir düzenle yerleştirilmişti. Odinsov bunları şarap tüccarı olan komisyoncu bir arkadaşının aracılığı ile Moskova'dan getirtmişti. Bir duvarın orta yerine konulmuş bir divanın üstüne zayıf, sarı saçlı bir adamın portresi asılmıştı. Gelenekliğe dudak büker gibi bakıyordu. Bu da rahmetli kocası olacak dedi Bazarov Arkady'ye fısıltı ile ve burnunu buruşturdu. Kaçsak mı dersin? Fakat o sırada evin hanımı girdi içeri. Üstünde hafif müslinden bir giysi vardı. Kulaklarının arkasına kadar dümdüz taranmış saçları taze, temiz yüzüne genç bir kız havası veriyordu. Sözünüzde durduğunuz için size teşekkür ederim dedi. Bir süre kalın burada. Öyle kötü bir yer değildir gerçekten. Size kardeşimi tanıtacağım. İyi piyano çalar. Bu sizi hiç ilgilendirmez Bay Bazarov. Fakat inanıyorum ki Bay Kirsanov müziğe düşkündür. Kız kardeşimden başka bir de yaşlı teyzem var yanımda. Ve komşularımızdan biri. Arada bir kağıt oynamaya gelir. İşte bizim bütün çevremiz bu. Haydi şimdi oturalım. Bayan Odinsov bu küçük söylevini tane tane sanki ezberlemişçesine vermişti. Sonra Arkady'ye döndü. Konuşmalardan şu ortaya çıktı ki Bayan Odinsov'un annesi Arkady'in annesini tanımıştı ve hatta Arkady'in annesi Nikolay Petrovich'le sevişmeye başladığı zaman Bayan Odinsov'un annesi ona sırdaşlık etmişti. Bazarov albümlere bakarken Arkady ölmüş annesi üstüne büyük bir durgunlukla konuştu. Bazarov ben de uslu bir kediye döndüm diye düşünüyordu. Açık mavi tasmalı, güzel, beyaz bir tazı daldı odaya. Arkasından da 18 yaşlarında, siyah saçlı, buğday tenli, biraz yuvarlakça ama güzel yüzlü, ufak kara gözleri olan bir genç kız göründü. Elinde içi çiçek dolu bir sepet vardı. İşte benim Katya'm dedi Bayan Odinsov başıyla kızı göstererek. Katya hafifçe diz kırdı, oturdu ablasının yanına ve çiçekleri ayırmaya başladı. Adı Fifi olan tazı sırayla konukların yanına gitti, kuyruğunu sallayıp ıslak burnunu ellerine dokundurarak. Bunların hepsini kendi başına mı topladın diye sordu Bayan Odinsov. Evet diye karşılık verdi Katya. Teyzen çaya inecek mi? Evet. Konuştuğu zaman tatlı tatlı gülümseyen Katya önce utangaç ve saf, sonra da alaycı bir sertlikle bakıyordu kaşlarının altından. Her hali safça bir tazelikle doluydu. Sesi, yüzündeki gövermiş tüyler, ayağı beyaz, gül pembesi elleri, kapanık omuzları. Boyuna kızarıp bozarıyor ve soluğunu tutmaya çalışıyordu. Bayan Odinsov Bazarov'a döndü. Siz o resimlere iş olsun diye bakıyorsunuz Bay Bazarov dedi. Gerçekte hiç de ilgilendiğiniz yok. Gelip yanımıza otursanız, şuradan buradan tartışsak daha iyi olacak. Bazarov yakına geldi. Neyi tartışalım? Diye sordu. İstediğiniz bir konuyu ama haberiniz olsun, korkunç bir tartışmacıyımdır ben. Siz mi? Evet, şaşırttı sizi bu. Niçin? Çünkü anladığıma göre sizin sakin, soğukkanlı bir mizacınız var. Oysa tartışmak için insanın heyecanlı olması gerek. Beni nasıl oluyor da bu kadar çabuk tanıyabiliyorsunuz? Her şeyden önce ben sabırsız ve inatçıyımdır. İsterseniz Katya'ya sorun. Sonra da çarçabuk kapılı veririm. Bazarov Anna Sergeyevna'ya baktı. Belki siz kendinizi daha iyi bilirsiniz. Albümünüzde Alman İsviçresinin görüntülerine bakıyordum. Sizse benim bunlarla ilgilenmeyeceğimi ortaya attınız. Benim sanata değer vermediğimi düşündüğünüz için öyle söylediniz. Evet doğrudur, hoşlanmam. Ama bu görünümler beni yer bilimi bakımından ilgilendirebilir. Söz gelişi dağların oluşumunu incelemek için. Bir yer bilimci olarak bunları incelemeye niyetiniz olsaydı, resimlerden çok bu konuda yazılmış kitaplara başvursanız daha iyi olurdu diye düşünerek öyle söylemiş olabilirim. Bir resim, kitabın 10 sayfasını alan bir tanımı bir bakışta gösterir bana. Anna Sergeyevna bir iki dakika sustu. Sonra dirseğini masaya dayadı. Böylece yüzü Bazarov'a yaklaşmış oluyordu. Demek siz sanata karşı hiçbir ilgi duymuyorsunuz dedi. Onsuz nasıl yapabiliyorsunuz? Ne gereği var sanatın sorabilir miyim? En azından insanları tanımamıza, anlamamıza yardım eder. Pazarol gülümsedi. O dediğinizi bize her şeyden önce yaşantı sağlar. Sonra da size şunu söyleyelim ki tek tek insanları anlamak için zahmete girmeye değmez. Bütün insanlar özdeştir. Bedence olduğu gibi ruhça da. Tümümüzün bir beyni, dalağı, yüreği ve ciğerleri var. Bunlar özdeş yapıdadır. Moral denilen şeyler de özdeştir hepimizde. Ufak tefek değişiklikler önemli değildir. Bir tek insanı ele almak, bütün ötekileri tanımak için yeter. İnsanlar ormandaki ağaçlar gibidir. Hiçbir bitki bilimci tek tek bütün meşe ağaçlarını incelemeye kalkmaz.
Ayrım sonu.